6. Bölüm. Şebnem bütün kuvvetini topladı ve duygularını birkaç kelimeye yükledi. Size sadece acıyorum. Acaba zavallı olan kim? Siz sefaletinizi saadet zannediyorsunuz. Yazık. Sonra hızlı adımlarla yolun diğer tarafına geçti. Koşarcasına yürüdü. Bütün arkadaşlarının alayları ve gülüşleri durmuştu. Hepsi de şaşırmıştı. Onlar Şebnem'in utanıp da kendilerinden özür dileyeceğini umuyorlardı. Müge de işin ciddiyetini daha iyi kavramaya başlamıştı. Arkadaşlar, biraz fazla ileri gittik galiba. Böyle giderse kızcağızı tamamen kaybedeceğiz. Daha önce de bu şekilde azarladım, ancak kâr etmedi. Ya onu tamamen dışlayacağız ya da başka bir yol denemeliyiz. Ama pes etmek yok. Bu benim için onur meselesi olmaya başladı, dedi ve Şebnem'in ardından koştu. Hastanenin girişinde Şebnem'e yetişti. Şebnem, kendine gel. Ne oldu sana? Bir türlü anlayamıyorum. Belki de anlamak istemiyoruz. Yani sendeki bu değişim gelip geçici bir şey değil mi? Anlatamadığım da bu işte Müge. Görmüyor musun? Asıl gelip geçici olan sizin yaşayışınız. Geçen gün bana çok kızdın ve darıldın da ondan böyle konuşuyorsun, biliyorum. Ama haklıydım Şebnem. Ne oldu sana? Yaptıklarına hiç anlam veremiyorum. Hayata küsmüş gibisin yahu. Yardımcı olmak istiyorum ama sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Bunu da nereden çıkardın? Ben sadece hayatı daha doğru anlamaya başladım. Hayali gerçek, gerçeği hayal sanmaktan kurtuldum. Hayatın manasını ve gayesini kavradım. Tabii bunlar senin hiç düşünmediğin şeyler. Müge'nin çehresi hala şaşkınlık ve alayla doluydu. Yanlış anlama. Fakat kazadan sonra sana bir hal oldu. Psikolojik bir depresyon filan yaşıyor olmuyorsun. Bak böyleyse tanıdığım mükemmel bir psikolog var. Ücretini de merak etme. Şebnem yüzünü ekşitti. Müge, söylediklerimi hala hiç düşünmeden konuşuyoruz. Senin dediklerin bizim düşüneceğimiz şeyler değil ki. Ben hayatımın en güzel baharındayım. Eğlenip coşmak varken ne diye bunlarla kafamı bulandırayım? Akıllım, bırak bu tür şeyleri yaşlı dedeler, nineler düşünsün. İyi ama Müge, ölüm yaşlıyla genci ayırmıyor ki birbirinden. Sen hiç mezarlık önünden geçip de orada yatanların ölüm tarihlerini okumadın mı? Sana kabirlerin sessiz dili bir şey ifade etmiyor mu? Of Şebnem, yine ölümden bahsetmeye başladın. İçimi karartıyorsun vallahi. Aksine sen ölümün aydınlattığı hayata yarasa gibi baktığın sürece içinin karanlığında boğulmaktan kurtulamazsın. Ölüm ebedi hayata açılan bir kapı değil mi? Sana acıyorum Müge. Zira sen kısacık bir anı sonsuzla değiştiriyorsun. Gençlik, ebedi hayatı kazanmak için en bereketli bir ilkbahar mevsimi gibidir. O mevsimdeki çiçekler, bülbüller, kelebekler hep cennet bahçelerine kanat açabilmek içindir. Gençlikte bunu başaranlar cennetteki ebedi gençliğe nail olurlar. Ancak gençliğini fani ve gelgeç sevdalarla heba edenler, ölüm sonbaharında hazan yaprakları gibi kabrin acıklı horluk ve ıssızlığına düçar olurlar. Demek öyle. Kabahat bende, seni muhatap alıp bu kadar ilgilendim Şebnem. Anladım ki ne yapsam boş. Yazık ediyorsun kız kendine. Yazık ediyorsun gençliğini. Arkadaşlarına sırt dönmenin acısını yakında görürsün, merak etme. Benim size sırt döndüğüm filan yok ki. Müge tekrar asabileştim. Bak Şebnem, bu halinle aramızda sana yer yok. Ya bu halinden kurtulur, aramıza katılırsın ya da senden tamamen vazgeçeriz. Seni asla aramıza almayız. Bu sözlerinin ardından Müge yine önceki tavırlarla Şebnem'e tepeden ve horlayıcı nazarlarla bakıp döndü gitti. Şebnem, arkadaşının geçen seferki gibi bu ani hareketi karşısında yine mahzunlaştı. Acaba yaşadığı güzellikleri ve güzel değişimleri arkadaşlarına yavaş yavaş mı yansıtsaydı? Bu değişiklik onlara gerçekten de şok tesiri mi yapmıştı? Kafası tekrar karıştı. Sonra birden doğrularak omuz silkti ve hastaneye yöneldi. Erken yola çıkmıştı. Ancak neredeyse sohbete geç kalacaktı. Adımlarını hızlandırdı. Nur hemşire de hazırlanmış bir vaziyette onu bekliyordu. Hemen çıktılar. Az sonra Hüdayi Külliyesi'ndeydiler. Şebnem başından geçenleri anlatma fırsatını bulamadı. Fakat anlatmaya öylesine ihtiyacı vardı ki Nur hemşire durumu fark etmişti. Şebnem, biraz düşünceli görünüyoruz. Bir şeyler olmuş gibi. Evet ablacığım, sohbet dönüşünde konuşuruz o halde. İnşallah ablacığım, çok iyi olur. Yunus dede her zamanki gibi tam vaktinde geldi. Yine vakar ve sekinet içinde tane tane anlatmaya başladı. Kardeşlerim, kalp adeta bir aynaya benzer. Birlikte bulunduğumuz insanların ruhi haletleri ve içinde bulunduğumuz mekanların manevi yönden müsbet ya da menfi durumları hemencecik o aynaya aksediverir. Meşhur misaldir. Attar dükkanına girenler güzel kokulardan, demirci dükkanına girenler de kir ve isten hisse kaparlar. Bu sebepten gönül aynamızı temiz tutmak için kimlerle vakit geçirdiğimize, kimlerle konuşup kimlerin meclisinde bulunduğumuza dikkat etmemiz gerekir. Sadece kalp değil, bütün varlıklar maruz kaldıkları tesirlere göre şekillenir. Mesela aynı cinsten aynı özelliklere sahip iki çiçek alın. Birisinin yanında sadece Kur'an-ı Kerim ve Esma Zikri okuyun. O çiçeğe ruha huzur veren ilahiler ve güzel musiki eserleri dinletin. Diğer çiçeğin yanındaysa pop gibi kaba ve çirkin müzikler açın ve onu kötü ses ve sözlere maruz bırakın. Kısa bir müddet içinde göreceksiniz ki güzel sesler dinlettiğiniz çiçek daha bir canlanıp renklenecek, çirkin seslere maruz kalan çiçekse kısa sürede solup pörsleyecektir. Çünkü varlıkları en derinden etkileyen tesirler manevi olanlardır. Nasıl ki bir radyasyon ışığı müzmin hastalıklara yol açabiliyor ve tedavi edilemez sakatlıklara sebep olabiliyorsa, hastalık ve günahlarla bulanıp kirlenmiş kalplerden akseden menfi ışınlar da kalbimizde ve ruhumuzda derin yaralar açar. Firavun'un baş veziri Haman'a bakın, bu bedbaht adam Firavun'un yanında dura dura zalimleşmiş ve devrinin ikinci Firavun'u kesilmiştir. İşte bu sebeptendir ki dinimizde salihlerle beraber olmak tavsiye edilir. Ayet-i Kerime'de sadıklarla beraber olun diye açıkça emredilmiştir. Dikkat ediniz, doğrudan sadıklardan olunuz denmemiş, sadıklarla beraber olun buyurulmuştur. Çünkü kalbimizi yoğuran ve şahsiyetimizi oluşturan en mühim maya, beraberliklerden, sohbet ve dostluktan edindiğimiz tesirlerdir. Fiziki beraberliğin manevi hal ve makama olan tesiri sebebiyledir ki, sahabe-i kiram efendilerimizin ruhi ve manevi mertebesi diğer insanlara nazaran en üst mertebededir. Çünkü onlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle aynı mekanı paylaşmış, aynı havayı teneffüs etmiştir. Onun kalbinden kendi kalplerine feyiz demetleri devşirmişler ve ruhlarını bu feyizlerle yoğurmuşlardır. Bu hususiyetleri sebebiyle sonraki nesillerden gelen hiç kimse ne kadar taat ve ibadette bulunursa bulunsun, fazilet itibariyle onların mertebesine erişemez. Zira onların aldığı feyz ve enerjiyi bulamaz. Bugün bir insan alnını secdeden hiç kaldırmasa, her gün oruç tutsa, her sene hacca gidip bütün malını Allah yolunda infak etse, yine de bir Hazreti Ebu Bekir, bir Hazreti Ömer olamaz. İşte sadece bu hakikat bile bize beraber olduğumuz kişilere ve içinde bulunduğumuz mekana azami derecede dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Münasebet kuracağımız insanların ruhumuza mı yoksa nefsimize mi hitap ettiğine bakmalıyız önce. Eğer karşımızdakinde nefsimizi okşayan ve bizi nefsani haz ve düşkünlüklere doğru çeken bir tesir hissediyorsak, ondan veba mikrobundan kaçar gibi hemen uzaklaşmalıyız. Ruhumuza hitap eden ve gönlümüzün manevi açlığını doyuran kişilerle birlikte bulunmaya gayret etmeliyiz. Onların gönül sofrasındaki feyizlerden istifade etmeliyiz. Elimizden geldiğince Allah'ın salih kullarını aramalı ve onların bulunduğu meclislerde bulunmaya çalışmalıyız. Çünkü onlar kalplerini masiyet kirlerinden arındırarak cilalamışlar ve nebevi güneşten aldıkları manevi hisseleri daima etraflarına aksettirmişlerdir. Bilmeli ki ay bir kil parçasıdır. Onu mehtap haline getirense güneşten aldığı şualardır. Biz de bu şekilde salihlerle birlikte bulunmaya gayret gösterir ve kalbimizi nefsani çirkefliklerden arındırırsak, nebevi nurlardan aynı derecede istifade eder ve böylece gerçek saadeti bulmuş oluruz. Yeter ki kalp aynamızı lekesiz kılabilelim.